Ayrım 9. 28 Şubat ve Ordu. Doğu Perinçek. Sayfa 96. Milli Askeri Stratejik Konsept Genelkurmay Programı üzerine 4 Mayıs 1997. Ordunun Tarihsel Önemdeki Yeni Programı. Genelkurmay Başkanlığı 29 Nisan 1997 günü gazeteleri toplayarak yeni durum tahlilini, temel programını ve stratejisini ilan etmiştir. Tarihsel önemde bir açıklamadır bu. Önemi yarım yüzyıllık mevzilenmenin değiştirilmesindedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında belirlenen temel program ve stratejinin yerine yenisi konmaktadır. Son 50 yılın tehdit kavramı. Cumhuriyetin devrimci dinamizmi aslında 1940'lara varmadan yerini duranlığa terk etmişti. İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda Türkiye, ABD'nin belirlediği mevziye girmeye yöneldi. Devrimci Cumhuriyet'in adım adım yıkılması süreci, DP'nin Küçük Amerika projesini uygulamaya başlamasıyla birlikte belirginleşti. Atatürk zamanındaki orta çağlı geçmişle savaşan yönetimin yerini gelecekle kavga eden yönetimler aldı. Artık Türkiye'nin düşmanını ABD tayin ediyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tehdit kavrayışı da bu yeni siyasal konumlamaya göre belirlenmişti. Böylece Kore'ye asker gönderildi, NATO'ya girildi ve benzeri. 1990'da Sovyetler Birliği dağıldı. Bu durumda tehdit nereden geliyordu? Zamanın Genelkurmayı yeni tehdidi yine ABD'nin stratejisine göre belirledi. Tehdit artık güneydeydi. Türkiye kendisi gibi mazlum ülkeleri ABD çıkarı gereği olası düşman sayıyordu. Özal'ın Körfez Savaşı'ndaki 3 koyup 5 alma projesi bu mevzilenmenin en tutarlı ifadesiydi. Ancak ordu Irak'a kara savaşıyla girilmesini reddetti. Böylece güneydeki tehdit kavramı yara aldı. Buna rağmen ABD, Türkiye'nin önüne kriz bölgelerine müdahale misyonunu koydu. Çinliler güreş ikilisi bu taşeron rolünü kabul ettiler. Dönüm noktası. Ancak Washington yönetimine yakın kaynakları da açıkça saptadıkları gibi 1994 Eylül'ünden sonra Türkiye Genelkurmayı ABD'ye mesafeli tavır almaya başladı. Cumhurbaşkanı sevr tehdidinden söz ediyor ve bizzat bu satırların yazarına Batı Türkiye'yi böldü diyordu. Pentagon'un Türkiye himayesinde Kürdistan planı Türk ordusunun direnciyle karşılaştı. Eşref Bitlis'in katledilmesi bu direnci kırmaya yetmedi. 1996 sonbaharında Irak yönetimiyle Irak-Kürdistan Demokratik Partisi arasında oluşan ittifakı Türkiye Genelkurmayı da desteklemişti. Böylece ABD'ye Kuzey Irak'ta ve genel olarak Orta Doğu'da ciddi bir darbe indirildi. Bölgesel çözüm planı gelişmeye başladı. Tehdidi güneyde gören Amerikancı yaklaşım Türkiye'nin ulusal çıkarları karşısında sarsılmaktaydı. Öte yandan Küçük Amerika projesini uygulayan son 50 yılın iktidarları birkaç yıllık 27 Mayıs dönemini saymazsak 50 yıl gericilik canavarını beslemiş ve Kemalist devrimin kazanımlarını birer birer yıkmışlardı. Artık şeriatçılık sadece partilerin beslemesi olmanın ötesinde iktidarı fethetmektedir ve hatta kendi teokratik devlet rejimini yakın zamanda gerçekleşebilir bir hedef olarak dayatmaktadır. İç tehdit öne geçiyor. İşte milli askeri strateji kavramındaki değişiklik bu koşullarda geldi. Gericilik ve bölücülük olarak belirlenen iç tehdit, dış tehdidin önüne geçmişti. Bölücülük de gericilikle bağlantılı görülüyordu. En önemli yenilik dış tehdidin ABD tarafından belirlendiği 50 yıllık dönemden çıkış çabasındadır. Bilindiği gibi ABD, Türkiye'yi kriz bölgelerine sürme gayretlerine girerken, içeride de Kemalist devrimi tasfiye programını getirmişti. Genelkurmay ise Milli Güvenlik Kurulu'na yaptığı Cumhuriyet Devrimi Kanunları'nı uygulama önerisiyle Kemalist devrim mevzilerini savunmaya kararlı olduğunu açıklarken ABD'nin bir arada yaşamayı öğrendiği şeriatçı güçleri düşman ilan etmekteydi. Bilindiği gibi PKK'nın en yoğun eylem döneminde bile iç tehdit dış tehdidin önüne alınmamıştı. Bugün gericiliğin yükselişi farklı değerlendiriliyor. Çünkü PKK hiçbir zaman iktidar mevzilerine yaklaşamadı. Ancak Şeriatçı Parti şimdiden en yüksek oyu almış ve iktidar ortaklığının büyük partisi olmuştu. Dahası din eğitimli seçmen sayısındaki yükseliş eğrisi alarm veriyordu. Bu eğitim sistemi devam ederse Milli Görüşçü Parti diye anılan Refah Partisi Genelkurmay'ın hesaplarına göre 2000 yılında %34 oyla tek başına iktidar oluyordu. Din eğitimli seçmenlerin yükselişi 2005 yılında vahim bir aşamaya ulaşıyordu. Şeriatçı Parti o zaman %67 oy alarak istediği anayasayı bile yapabilecekti. Genelkurmay Şeriatçı Parti'nin parlamenter denen yoldan cumhuriyeti yıkma ve kendi şeriat rejimini kurma hedefine varmakta olduğunu saptamıştır. Bu değerlendirmede dinci eğitime belirleyici bir önem verilmiştir. Cumhuriyet devrimi dönemindeki tehdit kavramına dönüş. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye'de bir iç hesaplaşmadan geçti. Saltanat ve halifelik yıkıldı. Yarıcı güçler ezildi. Cumhuriyet tarihinin bir tek bu döneminde iç tehdit öne alınmıştı. Cumhuriyet o zaman var olmak ve kendini pekiştirmek için gericiliği ezmek durumundaydı. Bugün ise gericilik cumhuriyete meydan okuma aşamasına gelmiştir. Öyleyse iç tehdit yeniden ön plana çıkmaktadır. Genelkurmay gerici faaliyete de bölücülük gibi izin verilemeyeceğini belirtiyor, bunun cumhuriyet için intihar anlamına geldiğini saptıyor. Gericiliğin yok edilmesi Türkiye için hayati önemde görülmektedir. Görüldüğü gibi Genelkurmay cumhuriyetin devrimci dönemindeki gericiliği yok etme hedefine dönmektedir. Bütün demokratik devrimlerin siyasal özü olan gericilik üzerinde devrimci dikta düşüncesi canlanmıştır. Ancak Genelkurmay siyasal tavırla da yetinmiyor. Gericiliğe silah kullanma bilinci. Türk Silahlı Kuvvetleri gericiliği gereğinde silahla ezeceğini açıklamaktadır. Genelkurmay'ın yeni programındaki en önemli ve en kritik saptama budur. Gericiliğin askeri anlamda birinci tehdit kapsamında alınması esasen bu uygulamayı içermektedir. Genelkurmay açıklamasındaki ifade aynen şöyledir. Vatandaşlar gibi biz de sorumluluk sahibiyiz. Bizim farkımız elimizde silah olmasıdır. Silah olduğu için doğru yerde, halkın istediği yönde ve doğru zamanda kullanma bilincindeyiz. Bu demektir ki artık ordu, Kahramanmaraş, Çorum ve Sivas'ta olduğu gibi gerici terörü bir bakıma seyreden bir tavır içinde olmayacaktır. Halkın onayladığı haklı zeminlerde ve uygun zamanlarda askeri yönteme başvurulacaktır. Bu tavır Kubilay'ın katillerini cezalandırmada Cumhuriyet yönetiminin gösterdiği kararlılığı hatıra getirmektedir. Genelkurmay ortaçağ güçlerini yok etmede köktenci ve kesin bir program açıklamıştır. Ancak dış bağlantılar doğru kurulamadığı ve ekonomik boyutlar eksik saptandığı için programın bulanık ve tutarsız yönleri vardır. Dış bağlantıda bulanıklık ve zaaf. Birincisi, tehdidi güneyde gören stratejinin tortuları hala görülüyor. Gericiliği birinci tehdit haline getiren dış bağlantı, acaba İran ve Suriye gibi ülkeler midir yoksa ABD'nin ılımlı İslam dayatmaları mıdır? Bölücülük Suriye desteği yüzünden mi tehlikeli oldu yoksa Körfez Savaşı'ndan sonra ABD'nin Kürdistan planını hayata geçirmesi nedeniyle mi? Bu soruları daha genel planda şöyle de ifade edebiliriz. Cumhuriyet devrimini yıkma tehdidi emperyalizmin yeni dünya düzeni uygulamasından mı geliyor yoksa bizim gibi yeni dünya düzeninin parçaladığı ülkelerden mi? Olgulara bakalım. Yugoslavya'nın, Rusya'nın, Irak'ın parçalanmaları Türkiye üzerindeki tehdidi ağırlaştırdı. İran'ın parçalanması da gündemdedir. Türkiye'nin yerini iyi saptamalıyız. Ülkemiz parçalayan zenginler kulübünde değildir. Parçalanan mazlumlar dünyasındadır. Dinciliğin, bağnaz milliyetçiliğin yükselişi doğrudan doğruya küreselleşme süreciyle bağlantılıdır. Örnek mi? Yugoslavya laik bir ülkeydi. Emperyalizm orayı parçaladı ve şeriatçı Bosna Hersek ile Hristiyan şeriatçısı Hırvatistan'ı kurdu. Afganistan'ı dinci parçalama içine yuvarlayan yine ABD olmuştur. Çeçenistan'ı Rusya'dan koparanlar yine şeriatçı bir devlet kurdular. Bugün Türkiye Cumhuriyetlerine şeriat pompalanmasının merkezinde ABD bulunuyor. ABD girdiği her yere şeriatçılık götürüyor. Genelkurmay stratejisi bu büyük gerçeği görmüyor veya görme cesaretini kendinde bulamıyor. Ekonomik boyuttaki eksik. Genelkurmay gericiliğe karşı mücadelenin başarısı için gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesini 3 temel politikadan biri olarak görüyor. Bu saptama devletin ekonomik programında strateji değişikliğini gündeme getiriyor. Türkiye liberal yönelişe girdiği 1950'den beri gelir dağılımında adaletsizliği ekonomik kalkınmanın manivelası olarak kullandı. Büyük sermayenin elinde daha büyük oranda toplanan kaynaklar yatırıma dönüşecek ve ülke gelişecekti. Gelir dağılımının düzeltilmesine vurgu bu açıdan 50 yıllık çizginin değişmesi anlamını taşımaktadır. Bu doğrudur ve önemlidir. Ancak Genelkurmay'ın yeni stratejisinde Cumhuriyet ekonomisinin yıkıma uğratılmasına karşı bir tek cümleye bile rastlanmıyor. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde tasvir ettiği gibi ülkenin elektrik santralları, PTT'si, tersaneleri zapt edilmektedir. Sevr anlaşmasını açınız. Bugün özelleştirme programı ile amaçlanan sonuçlar orada madde madde yazılmıştır. Elektrik enerjisini haberleşme ağını, tersanelerini, demir çeliklerini dünya sermayesine teslim eden bir Türkiye iç gericilikle baş edebilir mi? 3 maddelik program özeti. Genelkurmay'ın programı aslında 3 maddeden oluşuyor. 1. Gericiliğe izin vermeyen, Dahası gericiliği askeri yöntemler de içeren bir uygulamayla yok etmeyi hedefleyen bir siyasal rejim. 2. Eğitim ve kültür alanında gerici yetiştiren kurumların tasfiyesi. 3. Gelir dağılımının düzeltilmesi. Dış politika ayağı. Hemen belirtelim, bu programın dış politika ayağı yoktur. Yeni dünya düzeni, dünya piyasasıyla bütünleşmeyi, ulusal devletin küçülterek yıkılmasını ve din ve mezhep esaslı cemaatlerin güçlendirilmesini içeriyor. Gericiliğin tırmanışı, etnik parçalanma ve gelir dağılımının bozulması hep bu sürecin acı meyvelarıdır. Küreselleşmeye teslim olunca Türkiye'nin dış politikası tek boyuta inmekte, ABD ile kader bağı çizgisine girmektedir. Çin, Rusya, İran, Irak düşmanlığını kışkırtan ABD taşeronluğu ülkemizde Türk Cumhuriyetlerinin dostluğunu bile kaybettirir. Oysa bu ülkeler Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya ve İran'la iyi ilişkiler geliştirmemiz için köprü işlevi görebilirler. Genelkurmay programını hayata geçirmek için yeni dünya düzenine göğüs germemiz gerekiyor. Bu mümkündür. Türkiye, ABD ve Avrupa'dan gelen küreselleşme baskısını Asya'da oluşan kuvvetlerle dengeleyebilir. Amerika, Avrupa ve Asya arasındaki dengeler Türkiye'ye geniş bir manevra alanı açmıştır. Türkiye ancak bu alanı kullanabilirse gericilikle hesaplaşmasını tamamlayabilir ve 100 yıllık demokratik devrim sürecini başarıya ulaştırabilir. Aydınlık, 4 Mayıs 1997. Şeriat mı yasal, cumhuriyet mi? 8 Haziran 1997. Son zamanlarda sık sık duyuluyor. Gericilik iç savaş çıkarabilir deniyor. Cezayir ve İran örnekleri de var ya. Ayakları yere basan kaygılar değil bunlar. Gericiliğin stratejisini bilmedikleri için duyarlılıkları da yanlış cephede oluşmuş. Kuşkusuz gerici güçler içinde farklı stratejiler var. Ancak biz ana kuvvetleri kumanda eden merkezleri ciddiye alıyoruz. Erbakan gibi, Fethullah Hoca gibi. Türkiye'de gericilik 50 yıldan beri devlet kurumlarına yerleşerek iktidarı bütünüyle fethetme stratejisi izlemektedir. Ordu burada kilit önemlidir. Gericilik bizim sosyal demokratlarımız gibi tanklara demagoji malzemesi yapmıyor. Çünkü biliyor ki her iktidarın temel sorunu tanklara sahip olmaktır. Gericilik o nedenle ordunun içine sızmaya özel bir önem vermiştir. İmam Hatip çıkışlarının harp okullarına girmesi onlara iktidar yolunu açacaktı. Başaramadılar. Dahası ordu içindeki yuvalanma girişimleri de karaya oturmuştur. Silahlı kuvvetlerin uyguladığı temizlik harekatları çok yerindedir. Böylece gericiliğin iktidar planları bozguna uğratılmıştır. Bu uygulamalara karşı idari yargı denetimi teranelerine bir kesim demokratın da katılmasını demokrasi talebiyle açıklamak mümkün değildir. Çünkü demokrasi dünyanın her yerine gericiliği ezerek gelmiştir ve gericiliğe göz açtırmayarak yaşayabilir. Gericiliğin devlet mevzilerine yuvalanarak iktidarı ele geçirme stratejisi aynı zamanda devletten güç alan bir meşruluk taktiğini de içerir. Sandıktan birinci parti olarak çıkmak, devletin eğitim kurumlarını gericileştirmek ve benzeri bu açıdan gericiliğe büyük kazanç sağlamıştır. Yasal mevzilerde büyüyeceklerini bilmektedirler. Cumhuriyeti cumhuriyet kurumları içine girerek yıkmak stratejidir. Cumhuriyetin yasallığı içinde kendisine bir beslenme alanı açmak ise bu stratejinin gereğidir. O nedenle bugün Refah Partisi'ni kapatma talebiyle açılan dava olağanüstü önemlidir. Anayasa Mahkemesi Refah Partisi'ni kapatmazsa Cumhuriyet yıkıcılığı yasallaşmış olur. O zaman Şeriatçı Parti devleti fethetme stratejisinde tarihsel bir mevziyi ele geçirmiş olacaktır. Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyet'in yasallığı içinde gördüğü ve layıklık madalyası taktığı bir Refah Partisi toplum içinde de meşru kazanacaktır. Böylece Şeriatçı karşı devrim en önemli atağını yapar. Bunlar elbette gerçekleşmeyecek çünkü Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet'in layık temelini yıkmaya yönelen bir parti yasallaştırmayacaktır. Peki bunların için anlatıyoruz. Çünkü Refah Partisi'nin kapatılmasına karşı kampanya yürüten sözde demokratlar var. Bunlar bilincinde olmasalar da şeriatçı karşı devrime hararetle destek oluyorlar. Hiç düşünmüyorlar. Refah Partisi'nin yasallaştırılması Cumhuriyet'in yasa dışı ilan edilmesidir. Ya Refah Partisi yasaldır ya da Cumhuriyet devrimi. Erken seçim önerisi de Refah Partisi'nin yasallaştırma ve Cumhuriyet'i yasa dışı hale getirme taktiğinin gereğidir. Anayasa Mahkemesi kararından önce seçime girmek, Refah Partisi'nin yasallık iddiasını pekiştirecektir. Mussolini ve Hitler'in parlamenter yoldan gerçekleştirdikleri karşı devrimleri unutmayalım. Bugünkü tabloya yenileyecek bir erken seçim, Refah yolun krizden kurtulmasına yol açar ve Cumhuriyet'in krizini getirir. O nedenle önce sol güç birliği gerçekleştirilmeli ve iktidar seçeneği yaratılmalı, ondan sonra seçime gidilmelidir. Refah Partisi iç savaşla değil, devlet kurumlarına yerleşerek ve yasallık zeminini geliştirerek iktidara gelmek peşinde. Öyleyse gericiliğin devlet mevzilerine yuvalanmasına izin verilemez ve gericiliğe yasallık tanınamaz. Burada kararlı durmak, Cumhuriyet devrimini savunmanın en temel koşuludur. Aydınlık, 8 Haziran 1997. Kratos'un tankı, 12 Haziran 1997. Silahsız yetki olamaz. Gericilik bizim kimi demokratlarımız gibi tankları ve paleti küçümsemiyor. Biliyorlar ki her iktidarın temel sorunu tanklara sahip olmaktır. Dünyada silahsız bir iktidar, silahsız bir yetki olamaz. Vurgulamak için şöyle de söylenebilir. Silahın yoksa yetkin de yoktur. Demokrasilerde seçim iktidarın kaynağıdır. Tank ise iktidara iktidar olma niteliğini verir. Seçimler tanklara kimin kumanda edeceğini belirler. O nedenle o ile tank arasındaki bağlantıyı koparanlar hiçbir zaman iktidar olamazlar. Örneğin Refah Partisi'ne dersini tankla değil oyla vereceğiz dediniz mi kimseye ders veremezsiniz. Siyaset dersi. Okulda ders vermek ile siyasette ders vermek farklıdır. Okulda kara tahta ve tebeşirle ders veriliyor, siyasette ise ders vermek için iktidar gerekir. İktidar ise her zaman paletlidir. Gözü bağlı adalet meleğinin elinde kılıç olması da bunu anlatır. Tankın yoksa mahkemen de yoktur çünkü yargı yaptırım gücü gerektirir. Bu dersleri en iyi Erbakan'dan ve şimdi Çiller'den öğrenebiliriz. Şu an tank uğruna her şeylerini feda edebilirler. Tankları eksik olunca her şey eksik oluyor. Gericiliğin tankı yok. Geldiğimiz yeri çok iyi anlamamız gerekiyor. Arkada kalan 50 yılın içinde düşünenler önümüzdeki süreci göremeyeceklerdir. Genelkurmay'ın gericiliği baş tehlike kabul eden bir uygulamaya geçmesinden sonra şeriatçıların tanksız kalacakları belli olmuştur. Dahası tanklar gericiliğin üzerine yürüyor. Genelkurmay gericiliğe karşı milletin istediği doğrultuda yerinde ve zamanında askeri güç kullanacağını ilan etmiştir. Demek ki bundan sonra Kahramanmaraş katliamları veya Madımak yangınları seyredilmeyecek, yasalar uygulanacaktır. Bu durumda gericilik iç savaşa yönelen bir stratejiyle kendi tankını kendisi yapabilir mi? Bu da mümkün görünmüyor. Öyleyse şeriatçılık önümüzdeki dönem iktidar olma şansına sahip değildir. İktidar olmak için kendi tankını yapma şansına da sahip değildir. Merkez sağ yaptırım gücünü yitirdi. Merkez sağın da yaptırım gücünü kaybettiği görülüyor. Çünkü onun besleyip büyüttüğü gericilik 50 yılda Cumhuriyet devrimleriyle hesaplaşma noktasına gelmiştir. Bir adım daha ilerlemesini, yeni kuvvet toplamasına, devlet içinde yeni mevziler ele geçirmesine izin verilemez. Aksi halde gericiliğin tankları da olur ve şeriatçı karşı devrim tamamlanır. Cumhuriyet devriminin tankları var. Bugün geldiğimiz tarihsel döneme işte bir tek Cumhuriyet devrimi güçlerinin tankları var. 50 yıldır yoktu ama şimdi var. Tıpkı 1920'ler ve 30'lardaki gibi. Bu abartma mı? Değil. Çünkü Cumhuriyet devrimciliği ile tank yeniden buluşmuştur. Bunu göremeyenler solculuk yapamazlar. Gericilikle hesaplaşma devrimci bir tavrı gerektiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu görmüş ve gerçekçi bir durum tahlili yaparak yeni meclisine girmiştir. Cephesini sağa dönmüştür. Cumhuriyet devrimi kanunlarını uygulamak, İmam Hatip okullarının ihtiyaç fazlasını meslek okullarına dönüştürmek, yer altındaki Kur'an kurslarını kapatmak, Kur'an dersi almak için öncelikle 8 yıllık laik eğitim şartını koymak, dinci vakıfları tasfiye etmek, Refah Partisi'ni kapatmak ve diğer uygulamalar bunu gösteriyor. Bu program ancak arkasında kararlı bir yaptırım gücü durduğu zaman hayata geçirilebilir. Çarkın işlediği dönemlerde yaptırım gücü pek ortalıkta görünmez. Yumruk ceptedir. Köklü değişiklik dönemlerinde yaptırım gücü gözler önüne çıkar. Örneğin bir bakarsınız tankların paletleri Sincan caddelerini aşındırmaktadır. İktidarın sırrı. Bunları niçin yazıyoruz? İktidar mücadelesi hiçbir zaman naif bir tutumu kaldırmaz. Çünkü iktidarın kendisi naif değildir. İkincisi, hiç kimse bugüne kadar demagoji yaparak iktidar olabilmiş değildir. Demagoji görüntüdedir. İktidarın sırrı demagojinin ötesindedir. Yalnız tanklar değil, iktidarlar da palet üzerinde yürürler. Bugün Cumhuriyet devrimcisi öncelikle iktidar şansının önünde durduğunu görecektir. İktidar ile tank arasındaki ilişkiyi en az Erbakan kadar bilecektir. Tarih, tanklara kumanda olanağını sunduğu zaman seçim ile tankı karşı karşıya getirmeyecektir. Bugün Cumhuriyet devrimcisi hazır oldu postallı demagojilere ve sloganlara itibar edemez. Sol saflara bu politikalar sürenler işin dalgasındalar iktidar sorunuyla ilgili değildirler. Çünkü iktidar savaşının en kritik konusu tanklara hükmetmektir. Solun bu büyük gerçek karşısında zavallı ve çocukça bir tutum almasını elbette sağcılar istiyor ve özendiriyor. Demokrasi demos ve kratos sözcüklerinden oluşuyor. Kratos iktidar demek. Tank olmayanlar iktidar olamaz. Tank olmayanlar demokrasiyi hayata geçiremezler. Öyleyse her demokrasi formülü tankın nereden bulacağını halka göstermek zorundadır. Devrimci Cumhuriyet güçleri 1920'ler ve 30'lardan sonra ilk kez tanka kumanda şansını ele geçirmişlerdir. Yeni yüzyıl 12 Haziran 1997. 9. ayrımın sonu sayfa 109.